Şimdi Troy zamanında Helotlar, oranın yerlileri ve Helotlar Sparta için zorunlu bir moment öyle diyelim. Çünkü köleler bunlar ama toprak kölesi ve Spartalıların besinlerini, yiyeceklerini bunlar üretiyorlar. Spartalılara veriyorlar, toprak ürünlerinin bir bölümünü veriyorlar, geri kalanıyla kendileri yaşıyorlar. Yani serf gibiler, toprağa bağlılar ve köleler. Serften daha kötüsü aslında bunların durumu, çünkü Spartalılar bunlara resmen zulmediyorlar. Olarak kullanıyorlar, canlı savaş hedefi olarak kullanıyorlar. Üzerlerinde alıştırma yapıyorlar, savaş alıştırması. Ve zaman zaman bunları savaşa da alıyorlar, kendi yanlarında savaştırıyorlar. Ve savaştan döndükten sonra da baskın yapıp kılıçtan geçiriyorlar onları. Ve garip, delice davranışları var. Şimdi Sparta'nın yasalarını belirliyor. Lycurgus ve bunları nereden alıyor? Girit'e gidiyor. Orada Giritlerin çeşitli hükümet biçimlerini inceliyor vesaire. Ondan sonra Mısır'a da gidiyor. Aslında Mısırlar diyor, Lycurgus'un kendi ülkelerine bir yolculuk yaptığını ve onların askerleri ulusun başka sınıflarından ayırma yollarından çok etkilenerek bu kuralı Sparta'ya götürdüğünü anlatırlar. Mısır'da kastlar var biliyorsunuz. Kast, gibi değil, Hindistan'daki gibi değil, doğal değil. Yani babadan oğula geçen ve doğal olarak belirlenen bir şey değil. Daha gevşek, onun yine de kast. Ve askerler ayrı. Nüfusun öteki kesimlerinden ayrı ama o ayrılık bugün de bütün şeyde var. Dünyada var. Askerler bir şekilde nüfusun geri kalanından belli ölçüde ayrılıyorlar. Öyle olması gerekiyor. Bu Lycurgus daha fazla Libya ve İberya'ya, Hindistan'a filan da gezi yaptı deniyormuş. Lycurgus Tanrı'dan Tanrı'ların sevdiği kişi olarak insandan çok Tanrı olarak söz ediliyormuş Lycurgus'tan. Şimdi Lycurgus'un yaptığı birçok değişiklik ve yenilik arasında en önemlisi Senato'nun getirilmesi. Sparta'da iki kral var. İki kral konusu çok önemli. Çünkü bir kral olduğu zaman diktatörlük daha kolay. İki kral olduğu zaman 50-50. İkisinin, çünkü bir karar için ikisinin de onayı gerekiyor. Halk rahatlıyor. Bu insanlar o dönemde Romalılar ve Yunanlılar diktatörlükten çok korkuyorlar ve gerçekten de çok çekmişler. Yani Romalılar özellikle göreceğiz. Onu durdurmak için her önlemi alıyorlar ve Roma'da Cumhuriyet döneminde, Roma'nın ilk dönemi kraliyet dönemi, ondan sonra Cumhuriyet, sonra imparatorluk. Ve Roma'nın ilk 7 kralı böyle. Sonra geçiliyor. Kraliyetten Cumhuriyet'e geçiliyor ve krallık ortadan kalkıyor ama krallar 2 tane. Daha sonra Cumhuriyet döneminde var, konsüller var, onlar da 2 tane. Roma'da 4 kralın aynı zamanda görev başında olduğunu biliyoruz değil mi? Bir tarih dersinde galiba bunu öğretiyorlardı lisede falan. Senato 30 kişiden oluşuyor ve ikisi kral olduğuna göre 28 tane var, kral olmayan senatör var. Ondan sonra bunların çok ayrıntısına girmeyelim. Burada var ama bir de halk faktörü var. Halk halk da kararları, yani bu halkın kararları, politik kararları, devleti, kenti ilgilendiren kararlardı. Son sözü olması Sparta'nın demokratik olduğunu gösteriyor. Senatosu var, kralları var, bir de halk meclisi var. Üçlü bir yer. Ama şimdi burada var. Demokrasinin karşılaştığı, her zaman karşılaştığı, karşılaşabileceği sorun Sparta'da da ortaya çıkıyor. Şu, eğer halk yanlış karar verecek olursa ne yapılacak? Yani eğer son söz halk söylüyorsa ve halk, örneğin bir durumda devleti hazır değilken savaşa sokma kararı alırsa, ne olacak? Ya da bir saldırı varken savunmama kararı alırsa, halk yanlış kararlar alabilir. Değil mi? devletin varlığını tehlikeye düşüren yanlışlıklar da yapabilir. Ona karşı hemen önlem gelmiş. Retra diyorlar. Şu an bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Muhtemelen hepimiz unutacağız. Ama bu retralar önemli. Lycurgus ve Sparta tarihinde önemli. Retra karar, bir tür karar bunlar. Ama bu kararların altında, arkasında var. Tebes var. Yani Delphi rahibesi, Delphi bilicisi var. Dolayısıyla tanrısal bunlar ve itiraz edilmiyor. Orada da kararları desteklemenin yolu bir noktadan sonra yine dayandırılabiliyor, tanrılara dayandırılabiliyor. Bu retralardan birisi şöyle: eğer halk çarpık bir önergeyi kabul edecek olursa, senatörler ve krallar toplantıyı dağıtma gücünü taşıyacaklar. Bitti. Halkın egemenliği burada sona erdi. Yani halkın aldığı her karar çarpık olarak görülebilir ve senatör ve krallar toplantıyı dağıtabilirler. Dolayısıyla demokrasi değil, koşulsuz olarak işleyecek bir rejim gibi görünmüyor. Halk yanılabilir. Yani o yanılgıyı durdurmanın bir başka yolu anayasa. Anayasayı çiğnememesi gerekir. Meclisten çıkan, halk meclisten çıkan kararların, değil mi? Anayasa orada yine bir fren anlamına geliyor. Ondan sonra eforlar var. Eforlar da Sparta'ya özgü bir kurum. Eforlar Atina'da, onların neydi eforları?
Hoplitler
asker, piyadeler. Atina'da eforlar değil de vardı.
Areopagus.
Ne?
Areopagus.
Areopagus onların toplandığı tepe ve konsey. Areopagus konsey. Konseye emekliler geliyordu. Emekli o eforların Neydi onlar ya? Eforlar değil ama ötekiler. Değil mi? Hatırlayan yok mu?
Falans.
Hop. Değil. Tiran. Arkon mu? Arkonlar. Evet, arkonlar. Atina'da arkonlar var. Roma'da da var. tribünler var. Halkın tribünleri. Tribün halk demek. Ya da en azından bugünkü o tribünler denen yer anlatıyor. Halkı anlatıyor, değil mi? Tribün, bugün tribün dediğimiz yer ne? O karşısı değil mi? Esas büyüklerin oturduğu yerlerin karşısı. Yani hepsine tribün deniyor. Tribün halk. Halkın tribünleri bir totoloji gibi görünüyor ama tribünler şu. Roma'da tribünler, Roma'da daha yakından göreceğiz. Senato'nun kararlarını veto edebiliyorlar. Durdurabiliyorlar. İki tane tribün var. Bunlar halkın temsilcileri, pleblerin temsilcileri ve patrisyenlerin aldığı her kararı veto edebiliyorlar. Şimdi burada eforlar var. Eforlar Lycurgus'un ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez atanıyorlar. Eforlar da bu parlamentonun ya da halk konseyinin gücünü denetliyorlar. Burada Roma'daki gibi değil buradaki görevleri. Şimdi 30 senatörün atanmasından sonra Lycurgus'un üstlendiği ilk görev toprak reformu. Toprağın yeniden bölünmesiydi. Plutark ürkütücü bir eşitsizlik vardı diyor toprak mülkiyetinin dağılımında. Bunun için diyor yurttaşları mülkiyetlerinden vazgeçmeye inandırdı. Ve Lakonya ülkesini 30 bin ve Sparta kentine bağlı parçayı 9 bin eşit parçaya böldü. Sparta'da 9 bin parça. O demektir ki 9 bin aile var Sparta'da. Yani 10 bin aile desek, her aile 4 kişidense 40 bin nüfusu, 5 kişi ise 50 bin kişi. Küçük bir kent değil, büyük bir kent. Ama Lakonya Sparta'nın dışı, Mesene var biliyorsunuz bir de tek tarafta. Orayı 30 bin parçaya bölüyor. Ondan sonra toprağı böldükten sonra taşınamaz mülklerini de bölüştürmeye karar verdi. Şimdi Sparta'nın anlıyoruz. Yani ortak mülkiyete doğru gidiyor. Değil mi? taşınmaz mülklerini de bölüştürmeye karar veriyor Rick Kirby's. Yani komünist Rick Kirby's. Açıkça bir komünist. Ortaklaşıcı. Bunu açıkça yapmanın tehlikeli olacağını anlayarak bir başka yol seçti ve yurttaşların hırslarının üstesinden politik yöntemlerle gelmeyi başardı. Yani bunu dolaylı olarak yapıyor. Nasıl dolaylı olarak yapıyor? Parayı kaldırarak. Gümüş ve altın parayı kaldırıyor. Metal para getiriyor, demir para. Ona izin veriyor. Ama öyle bir para ki bu, bu şey, 10 mina değerindeki bir para. 10 mina, mina ne kadar? Bir fikrimiz var mı mina? Burada yazıyor olması gerekir. Mina 105. Talentin 60'ta biri. Talent 60 mina. Yine kullanılan bir para diyelim ama bu parayı yerinden kaldırmak için şey diyor, 10 mina değerindeki parayı saklamak için büyükçe bir oda ve yerinden kaldırabilmek içinse en az bir çift öküz gerekiyor. Bu para şey, bu para diyor dolaşıma girer girmez hemen birçok haksızlık türü Sparta'dan sürgüne gitti. Çünkü kim böyle bir para için bir başkasını soyardı? Ya da ona rüşvet olarak ya da onu rüşvet olarak kim kabul ederdi? Vesaire.
Nasıl bu şey. Bir şey böyle?
Ha?
Nasıl bir şey anlayamadım ben.
Böyle. Yani iki tane öküzün kaldırabileceği kadar parayı kaldırıyor tamamen. Şeyi toprağı eşit olarak 9000 parçaya bölüyor Spartalılar için ve kırsal kesim içinde 30.000'e bölüyor. Eşitliyor. Ayrıca daha da şey özelliği var. Yani verdiği toprak hiçbir zaman şey değil. O ailenin gereksiniminden daha fazlasını üretebilecek bir toprak değil. Ona da izin vermiyor. Yani çünkü o zaman şey olacak. Artı olacak. Ürün fazlalık bir tür şey yaratacak. Eşitsizlik kaynağı olabilecek. Bundan sonra Lycurgus tüm gereksiz ve yararsız sanatların yasa dışı olduğunu bildirdi. Bunlar burada anlatıyor. Yani sizin maalesef okuyamıyorum. Çok fazla uzayacak ve çok anlatmak da şey istemiyorum çünkü Plutarch gerçekten güzel güzel anlatıyor. Yararsız sanatlar örneğin şey bunlar tavan çatı inşasında çatı yapımında şey baltayı zorunlu baltadan başka bir şey kullanılmayacak diyor. Örneğin böyle önlemler alıyor ve o zaman bütün çatı dekorasyonları falan ortadan kalkıyor. Süslemecilik, lüks o şekilde ya da ortadan kaldırılıyor. Ondan sonra daha da büyük bir önlem herkesin ortak yemek yemesi. Yani bunlar evlerinde yemek yemiyorlar Spartalılar. Şeyde yiyorlar, ortak yemekhanelerde yemek yiyorlar. Hepsi. Yani ve oraya herkes kendinden şey veriyor. Masrafını veriyor. Yani yiyeceğin aslında yenecek şeyleri kendileri getiriyorlar.
Bireyselliği yok ediyor.
He?
Bireyselliği yok
ediyor. Evet. Yani yok orada orada öyle yemek yeniyor. Ve daha önce sözünü etmiştik. İki tane kural dışı var. Biri tanrılara adak sunduğu zaman ya da ava gitmişse bunlar katılmıyorlar ortak yemeğe, bir parçasını gönderiyorlar yediklerinde. Kral Agis. Kral Agis, Sparta kralı. Bu Atinalıları yendikten sonra ülkesine geri döndüğünde ve kraliçesiyle birlikte paylarını evde yemeyi istedikleri haberini gönderince bu dileği kendi subayları olan Polemarklar tarafından reddedildi. Gel diyorlar. Bizimle birlikte yiyeceksin. Öyle kendi başına yemek, romantik bir yemek yasak. Ve yiyecek gönderilmiyor bunlar. Ertesi gün bu karara içerleyerek mutlu bir sona eren savaş için geleneksel adak sunusunu göz ardı edince bu kral Agis adak sunusunu vermemiş. O zaman da para cezasına çarpmışlar. Şimdi bunlar Burgos ayrıca hiçbir zaman yasalarını yazıya geçirmedi. Bunu da amaçlı olarak yapıyor. Çünkü onu yasalarını diyor yazıya kağıda geçirmedi ama gençlerin yüreklerine yerleştirdi. Yani yasalar şey kağıt üzerinde anlıyoruz değil mi? Yani bu yasaların bilinmesi gerekiyor yasa olmaları için. Lycurgus bu ilkeyi tam olarak uyguluyor. Şimdi bunlar lüksten, her türlü lüksten bütünüyle uzaklaşıyorlar ve kendi ülkelerinin dışına da pek çıkmadıkları için bir tanesi kralları, bir kral bakın Sparta kralı, Leo Tikites Korint'e gidiyor. Korint'te gösterişli bir odada ağırlıyorlar bu kralı. Yani lüks denebilecek bir şeyde, ortamda. Bu diyor, tavanın incelikle işlenmiş kaplamalarla süslü olduğunu görünce çok şaşırdı. Yukarıdaki tavan süsleme. Ve ev sahibine ülkesinde ağaçların kare biçiminde mi büyüdüklerini sordu. Ondan sonra bir başka kural ya da retre, aynı düşmanla sık savaş yapmamaları gerektiğini söylüyor. Neden?
Alışkanlık.
Onu eğitir. Eğitmesinler diye. Ve aslında diyor Tebes'le sık savaş yaparak Tebes'i gerçekten eğitti ve Tebes daha sonra çok önem kazanıyor. Bu şey Demosthenes'in yeri, Atina, İskender'e karşı da direnen en büyük güç şey Tebes. O da bir kural. Ondan sonra gebeliğin ve doğumların denetimine kadar gidiyor Veli Kurgus'un kuralları. Ve bu şey hemen hemen Nazilerle çok paralel. Genç kızlara koşu, güreş, disk atma ve mızrak fırlatma gibi alıştırmalar yapma kuralını getiriyor. Bu yolda taşıdıkları çocuklar güçlü ve sağlıklı bedenlerde daha iyi kök tutabilecek. Ve genç kadınlar da geçit törenlerinde genç erkekler gibi çıplak katılacaklar. Belli şenliklerde yine çıplak dans edecekler. Genç erkekler çevrelerinde onları görür ve içtirirken şarkılar söylemeleri. Bütün bunlar bir kurala bağlanıyor. Çocuklar, bebekler konusunda ona geleceğiz. Sürekli bekar kalanları yasa yoluyla oy verme hakkından belli bir ölçüde yoksun bırakıyor. Bekar kalmasını istemiyor nüfusun. Ondan sonra evlendikleri zaman nasıl? Evlenmeleri şey, evlenecekleri zaman kocalar gelinlerini bir tür zor yoluyla alıyorlar. Kız başını iyice kesiyor vesaire. Ve bunların birliktelikleri de çok sınırlı. Kısa bir süre gelinle birlikte kalıyor düğünden sonra damat. Sonra ayrılıyor ve arkadaşlarının yanına dönüyor. Bunlar kendi aralarında birlikte kalıyorlar. Şeyde kalmıyor, karısının yanında kalmıyor. Ve onun yanına çok seyrek olarak geliyor. Gelininin yanına korku ve utanç içinde ve ancak gözlenemeyeceğini düşündüğü zaman büyük bir dikkatle uğrardı diyor. Yani burada şey yok, böyle rahatlık içinde bir arada kalma gibi bir durum yok.
Kadınlar ayrı evlerde
evet.
Kalıyorlar.
Evet.
Ama erkekler toplu.
Toplu. Ve daha da tuhaf olan, karılarını onlardan çocukları olabilsin diye uygun buldukları kişilerle paylaşmanın erkekler için onurlu görülmesini sağladı. Şey için, iyileşmesi için ya da güzel çocuklar elde etmek için erkekler karılarını başkalarıyla paylaşabilirler. Likurgus'un yasalarına göre onu yapmak zorundalar.
Kadınlara sormuyorlar mı?
Çocuklar evet, kendi anne ve babaların olmaktan çok bütün devletin mülkiyeti oluyorlar. Likurgus bunu 700 yıllarında kuruyor ve Atina ve Sparta savaşı şeyde Perikles zamanında oluyor. Yani Perikles'ten sonra 300 yıl.
Çok
tabii. Güzel. Bunlar daha çok daha fazlası var. Hepsini söylemiyorum şu an. Çok şey oluyor. Leşke diye. Şimdi bebek, baba, çocuk doğduğu zaman olanlar da şey tuhaf. Çünkü onu Leşke denilen yerde, yani doğan bebeği bir sınamaya çıkartıyorlar. Bir testten geçiyor bebek. Bu testi yapan şey kabilenin yaşlıları. İşleri dikkatle bebeği gözden geçirmek ve eğer onu sağlam ve iyi yapılı bulmuşlarsa babaya onu yetiştirmesini bildiriyorlar ve çocuğa yukarıda sözü edilen 9000 toprak payından birini veriyorlar çocuk sağlıklıysa. Ama eğer zayıf ve çelimsiz bulmuşlarsa Taygetus dağının eteğindeki bir tür toprak yarığı olan Opostheas'a, Tetas'a götürülüyor, atılıyor. Yarıktan aşağı atılıyor. Kundak kesinlikle kullanmıyorlar. Çocukların kol ve bacaklarının uzaması engellenmesin diye. Ondan sonra çocuklar karanlıkta kalmaktan, evde yalnız başlarına bırakılmaktan korkmuyorlar. Hırçınlık ya da huysuzluk göstermiyorlar, ağlamıyorlar. 7 yaşına basar basmaz çocuklar devlet tarafından belirlenen birliklere ve sınıflara ayrılıyorlar, alınıyorlar. Yani ailelerin yanında büyümüyorlar. Okuma yazmaya gelince çocuklar bunu ancak üstlerine düşeni yerine getirmelerine yetecek düzeyde öğreniyorlar. Yani bütün eğitimlerin başlıca kaygısı buyruklara tam olarak uymak. Yan ayak dolaştırılıyorlar her zaman. Çoğunlukla çıplak oynuyorlar. Yıl boyunca tek bir giysileri var. Ve belli bir şeyden sonra, bir yaştan sonra iç çamaşır da kullanmıyorlar. Yalnızca tek. Yatakları sazdan yapılıyor. Kışın biraz sıcak olsun diye yatakları diken pamuğu karıştırıyorlarmış. O neyse. Yatakları böyle. Bu kışla yaşamı. Yani kent değil aslında. Ve kentin şeyi yok. Duvarı yok. Duvarsız tek kent. Şeyi gördünüz. Sümer, Asur kentlerinin duvarlarının 30 metre yüksekliğinde duvarlar. Sparta'da duvar yok.
Ama bu kentli yaşamak değil ki bu. Kafesine mi uyuyor hocam?
Tabii bunlar stoacılıktan da öte. Hı. Yani stoacılık bu kadar şey değil. Şimdi sürekli olarak yetersiz besleniyorlar ve bu yetersiz beslenmeyi gidermek için ya da yani yeterli duruma getirmek için çocukların yapacağı tek şey çalmak. Ve bu teşvik ediliyor. Çalma eylemini gizlice bahçelere girerek ya da görünmeden aş evlerinin içine süzülerek yerine getiriyorlar. Eğer iş başında yakalanacak olurlarsa öyle kötü ve beceriksizce hırsızlık yaptıkları için acımasızca kırbaçlanıyorlardır. Yani hırsızlık yaptıkları için değil, yakalandıkları için kırbaçlanıyorlar.
Sparta kaç kişiymiş acaba?
9000 şey var, dedik toprak payı. Sparta, evet. 50.000 kişi aşağı yukarı. 5 kişi dersek aileye. 10 kişi dersek aileye 100.000 kişi, 90.000 kişi.
Ama Atina'dan da akıllı.
Ama şey, o çevresi var, Mesene ve şey, onlar da 50.000 kadar birim, yani aile biriminden oluşuyorlar. Ve burada, yani bu daha önce sözünü etmiştik galiba, Spartalı çocuklar hırsızlıklarını öylesine ciddiye alırlardı ki öyküye göre yavru bir tilki çalıp onu giysisi altına saklayan küçük bir çocuk görülmektense hayvanın diş ve pençeleriyle bağırsaklarının parçalanmasına izin vermiş ve ölmüş. Yani bu şey, yakalanmak burada şey, utanç verici olan bir şey. Hırsızlık yapmak değil, hırsızlık yapmak doğal. Efendim?
Tilkiyi çalmak hırsızlık.
Yavru tilkiyi çalmış, onu yakalanmamak için...
Sahibi olan bir tilki herhalde, doğadaki bir tilkiyi çalmış.
Sanmıyorum, bu herhalde şey bir tilki.
Sahip tilki.
O da bir yanlışlık olduğunu sanmıyorum. Şimdi yine kenti bir duvarla kapamamanın gerekli olup olmadığı sorusuna yanıtları şuymuş. Tuğlalar yerine yiğit insanlardan bir duvarı olan kent daha iyi korunur. Değil mi? Tuğlalar yerine yiğit insanlardan bir duvarı olan kent daha iyi korunur. Yanıtları böyle.
Müthiş bir şey.
Spartalılar bir bilimleri olmadığı zaman, olmadığını söylendiği zaman şuna verdikleri yanıt şu. Doğru. Yunanlar arasında sizden hiçbir kötülük öğrenmeyenler, bu Atinalı ile Spartalı arasındaki şey, konuşma. Atinalı söylevci ona Spartalıların bir bilimlerinin olmadığını söylüyor. Atinalı, Spartalılara bilimleri olmadığını söylüyor. Spartalı'nın yanıtı, Atinalı'ya yanıtı, doğru efendim diyor. Yunanlar arasında sizden hiçbir kötülük öğrenmeyenler yalnızca bizleriz. Bilimi kötülük olarak görmek. Bu işte şey, Rousseau'nun da o birinci söyleminde savunduğu tez. Sümbürgüs aynı zamanda savaşçı birisi değil. Yani çok medeni birisi görüldüğü kadarıyla. Çünkü bu olimpiyatlar sırasında ateşkes uygulanıyor bütün Yunan kentler arasında. Yani olimpiyat yapıldığı sırada var olan bütün savaşlar durduruluyor. Düşmanlıklar askıya alınıyor ve olimpiyat bittikten sonra savaşlar kaldığı yerden devam ediyor. Bu kralı getiren Lycurgus. Ateşkes kralını getiren Lycurgus. Kent bir tür askeri kamp gibiydi. Yani devlet için yaşıyorlar. Ülke için yaşıyorlar ve kendileri için hiç yapmıyorlar. Boşlar. Bütün gün boşlar. Çünkü Helotlar bütün işlerini yapıyor. Helotlar o şey daha önceki halk, yani doğruların buldukları ve köleleştirdikleri halk. Şimdi Atina'da bir yurttaş aylak kaldığı için para cezasına çarptırılmış. Atina'da şey, böyle bir kural. Spartalı buna çok şaşırmış ve dostundan ona salt özgür bir insan gibi yaşadığı için suçlu bulunan adamı göstermesini ister. Spartalılar böyle bir, bunlar bir şey yapmıyorlar. Yani köleler her işlerini yaptıkları için, besinlerini yetiştirme, evlerini temizleme, ev işleri falan her şeyi kölelere yaptırıyorlar. Bunlar günlerini şeyde geçiriyorlar, cimnazyumda geçiriyorlar. Atinalılar aslında heykel yapıyorlar, güzel sanatlar yapıyorlar, felsefe yapıyorlar, konuşuyorlar. Ama Spartalılar şey, hiçbir şey yapmıyorlar. Ya yani onlar da gidiyorlar şey, jimnastik salon şey alanlarına falan. Orada zaman geçiriyorlar ama şimdi Atinalılar Atinalıları da inceledikten sonra belki şey ikisini karşılaştırmak daha iyi. Sparta töresi gördüğünüz gibi şey dışsal, baskıya dayalı ve irrasyonel pek çok yanında.
Kontrolcü mu demek lazım?
Ortaklaşıcı. Ya yani mülkiyet yok. Ya da şey devlet denetiminde ve lüks yok. Yunan tinine uygun değil ama bu belli bakış açılarına göre hayranlık yaratabilen bir tin.
Son arıyorlar için.
Yani Russo çok ciddiye almış ve ama Russo'nun şeyi savunması, bilim ve sanatların gelişmesinin insanı kötüleştirdiği, bozduğu, ahlaksal olarak, moral olarak bozduğu savunması şey, o yarışmanın gereğince, yani Russo gerçekte onu savunmuyor kendisi. Yani yabanlıları gösteriyor işte, yabanlılar bunlar ne kadar sağlıklı insanlar ama modern insan işte beslenmesinden, davranışlarından ve sağlıksız oluyor deyip de yabanlıların durumuna dönün demiyor. De, öyle de öyle diyemez. Bunun karşı çıktığı bir şey değil. Ne yapalım? Saat. Ona çeyrek var. Oldu.
Ona 10 var.
Ona 10 var. Haftaya Atina.